Ayrım 12.
Trumping'den Gore telefonu kapatıp Benny'e döndü. Sevgili oğlum, ne yaptığını gerçekten biliyorsun değil mi? 50 bin sterlin çok büyük para. Güven bana dedi Benny. Olduğundan daha güvenli görünüyordu. Eski ustaların alaycı tanrısına Slade'in niyetinden dürüst Profesör Carpenter'a bahsetmeyecek kadar açgözlü olması için saat başı dua ediyordu. Ay sonunda tüm üst düzey yöneticiler işbaşı yapmıştı. Ve sonbaharın ilk büyük satışı 8 Eylül'deki Victoria dönemi ustaları için hazırlıklar tüm yoğunluğuyla sürüyordu. Eylül. Peregrine Slade kimseye o günkü planlarından bahsetmedi. Alan Leigh Travers'in de konu hakkında sessiz kalması, gündeme bile getirmemesi onu son derece memnun etmişti. Bununla birlikte ne zaman koridorda karşılaşsalar adama bilmişçe göz kırpmayı ihmal etmedi. Leigh Travers endişelenmeye başlamıştı. Başkan yardımcısını daima fazlaca züppe bulmuş ve soğuk evlilikleri olan orta yaşlı erkeklerin bazen farklı maceralar arayışına girebileceğini okumuştu. Dört çocuk babası olarak Slade'in kendisinden hoşlanmaya başlamamasını gönülden diliyordu. Satış gününün sabahı heyecan her zamanki gibi zirveye ulaşmıştı. Bu heyecanlar sanat dünyasında genelde var olan angarya ve ağır işlerin verdiği sıkıntıyı telafi ediyor, adrenalini yükseltiyordu. Slade, sadık baş hamal Bertram'dan erken gelmesini istemiş ve ne yapması gerektiğini en ince ayrıntılarına dek anlatmıştı. Bertram, çalıştığı yıllar boyunca Darcy Müzayede Evi'nin yönetiminin 5 kez el değiştirdiğine tanık olmuştu. Askerden henüz dönmüş, babasının izini takip eden genç adamken yaşlı Bay Darcy'nin emeklilik partisine katılmıştı. Yaşlı adam tam bir centilmendi. İşe alınan en yeni elemanlar bile partiye davet edilmişti. Artık eskisi gibi centilmenler yoktu. Binada hala melon şapka takan tek hamal oydu. Yıllar boyunca milyonlar değerindeki eserleri koridorlarda taşımış ve işini daima kusursuzca yapmıştı. Son günlerde küçük ofisinde oturuyor, gür bıyıklarının arasından fincanlarca çay içiyordu. Emirleri çok basitti. Lacivert takım elbisesini giyecek, eline bir levha alacak ve sadece tek bir eser için teklif verecekti. Başka bir tabloyla karıştırmaması için askıdan sarkan iki ölü kekliğin resmedildiği tablo ona önceden gösterilmişti. Bay Slade'in podyumdan belirgin bir anlatımla anons edeceği av çantası ismini ezberlemesi söylenmişti. Bay Slade son olarak tam anlamıyla emin olmak için yüzüne bakmasını istemişti. Teklif vermesini isterse sol gözünü kırpacaktı. Bu emektar hamalın levhasını kaldırması için bir işaretti. Bertram mesanesini boşaltmak ve bir fincan çay almak için dördüncü kez çıktı. Slade'in istediği son şey görevlendirdiği adamın en kritik anda tuvalete gitmek zorunda kalmasıydı. Alan Leigh Travers satış için çok değerli tablolar seçmişti. Satışın yıldızları Rafael öncesinden iki tabloydu. Biri yakın zamanda ölen bir koleksiyoncunun mirasından bir Milais, diğeri ise uzun yıllardır görülmeyen bir Holman Hunt'tı. John Frederick Henning'den iki at tablosu ve James Carmichael'ın fırçasından fırtınalı havada bir yelkenli gemi tablosu da satışın önemli parçalarıydı. Açık arttırma saat tam 10'da başladı. Salon doluydu ve teklifler ardı ardına geliyordu. Gerideki duvarın önünde bile oturanlar vardı. Katalogda av ve tüfek sahnelerinin resmedildiği 3 natürmort vardı. Slade İskoç'un tablosunu 4. sırada satışa sunmaya karar verdi. Kimse için bir şok olmayacak iş birkaç dakikada sonuçlanacaktı. Salonu dolduran kalabalığı büyük bir neşeyle selamladı. Her şey yolunda gidiyordu. Bertram en geride oturmuş, levhası kucağında gözlerini ayırmaksızın ileri bakıyordu. Tablolar tahmini fiyatlarına veya üstüne alıcı buluyor, podyumdaki Peregrine Slade işini büyük bir keyifle yapmaya devam ediyordu. Teklif sunanların çoğunu tanıyordu ama simaları yabancı gelen bir düzine kadar potansiyel alıcı da vardı. Salondaki güçlü ışıklar arkadan 3. sırada oturan koyu renk takım elbiseli adamın gözlüklerinden ara sıra yansıyordu. Podyumdaki tablo götürülüp yenisi sehpaya getirildiği sırada doğan boşluktan faydalanarak görevli kızlardan birini yanına çağırdı. Podyumdan eğilerek kızın kulağına fısıldadı. Arkadan 3. sırada sol tarafta oturan adam kim? Kız öğrenmek üzere hemen uzaklaştı. Bir sonraki tablo değişiminde podyuma yaklaşıp Slade'e bir kağıt parçası verdi. Slade başını sallayarak teşekkür ettiğini belirtti. Kağıdın üzerinde şunlar yazılıydı. Yosuhiro Yamamoto, Osaka Galerisi, Osaka, Tokyo. Tokyo Bankası'ndan 1 milyar yenlik teminat mektubu var. Slade'in yüzü aydınlandı. Bu yaklaşık 2 milyon sterlin anlamına geliyordu. Hiç sorun değildi. Yamamoto adını daha önce duyduğundan veya bir yerde okuduğundan emindi. Haklıydı da. Pearl Harbor'ı bombalayan amiraldi. Ancak aynı isimde birinin benzer bir amaçla Knightsbridge'e geldiğinden ve Tokyo Bankası'ndan alınan mektubu Susie Day'in bilgisayarında yarattığından bir haberdi. Bay Yamamoto daha önceki tablolar için birkaç kez teklif sunmuş ama hiçbirinde ısrarcı davranmamış ve teklif sunan diğer alıcılara bırakarak çekilmişti. Yine de dikkate değer bir alıcı olduğu ortadaydı. Dört natürmorttan ilki podyuma getirildi. Katalogda yer alan üç tablo nispeten önemsiz ressamların eserleriydi ve 5.000 ile 10.000 sterlin aralığında fiyatlarla alıcı buldular. Üçüncü tablo podyumdan alınırken Slade muzip bir ifadeyle konuştu. Kataloglarınızda yer almayan dördüncü bir natürmort var. Satışa sonradan dahil oldu. İskoç ressam Colin McPhee'den hoş küçük bir parça. Colley Burnside ressamın ismine ön adından bir parça eklemenin çekiciliğine karşı koyamamıştı. Elde edebileceği en fazla ilişki buydu. Tablonun ismi Av Çantası dedi Slade. 1.000 sterlin veren var mı? Bertram levhasını kaldırdı. Arkadan 1.000 sterlin dediler. Arttıran var mı? Bir başka levha kaldırıldı. Adamın gözlerinde bir sorun olmalıydı. Salonu dolduran alıcılar, aracılar, koleksiyoncular ve galeri sahipleri neredeyse inanamaz gözlerle bakıyordu. 2.000 sterlin verildi efendim dedi Slade gözlerini kırpmadan Bertram'a bakarak. Sol gözünü belli belirsiz kırptı. Bertram levhasını kaldırdı. 3.000 dedi Slade. 4.000 veren var mı? Bir sessizlik oldu sonra Japon başını salladı. Slade'in kafası karışmıştı. Aralarda gri tellerin olduğu simsiyah saçları görebiliyordu. Ama adamın gözleri camları şişe dibi kalınlığındaki gözlüklerin ardına gizlenmişti. Teklif mi sundunuz efendim diye sordu. Hayır dedi Bay Yamamoto ve başını tekrar salladı. Sesi Shogun'daki Toshiro Mifune'ye benziyordu. Levhanızı kaldırmanızı rica ediyorum efendim dedi Slade ve Tokyo'dan gelen adam levhasını kaldırdı. 4.000 sterlin dedi Slade. Kimsenin Bertram'a karşı teklif sunmayacağını sanmasına rağmen bu gelişme kontrolünü sarsmamıştı. İşareti alan Bertram levhasını tekrar kaldırdı. Salonun genelinde hakim olan şaşkınlık gerideki duvara yaslanmış halde satışı izlemekte olan Alan Leigh Traversinkin'in yanında hiç kalırdı. Av çantasını hayatı boyunca ne görmüş ne de duymuştu. Görmüş olsaydı mutlaka bir sonraki minibüste Suffolk'a gönderirdi. Slade satışına katalogda yer almayan bir tabloyu ekleyecekse ona önceden haber vermiş olmalıydı. Ve Colin McPhee de kimin nesiydi? Adını daha önce hiç duymamıştı. Belki Slade'in av arkadaşlarından birinin atalarından biriydi. Tanrı bilir nasıl olmuştu ama fiyatı 5.000 sterlini bulmuştu ve gerisi pek önemli değildi. Bu rakam bu uyduruk tablo için bir mucize demekti. Alınan komisyon yöneticileri pek memnun edecekti. Leigh Travers'ın şaşkınlığı sonraki yarım saat içinde katlanarak arttı. Başının arkasını görebildiği Japon galeri sahibi, salonun gerisindeki bir başka alıcı teklif sundukça başını sallayıp hayır diyerek fiyatı arttırıyordu. Bu adamlar ne yaptığını sanıyordu. Tablonun hiçbir değerinin olmadığını herkes görebilirdi. Salondaki herkes sessizliğe bürünmüştü. Verilen rakam 50.000 sterlini bulmuştu. Leigh Travers ısrarla teklif sunan diğer alıcıyı görmek için salonun diğer tarafına doğru telaşlı adımlarla ilerledi. Adamı gördüğü an neredeyse kalp krizi geçirecekti. Gizemli alıcı Bertram'dı. Bunun tek bir anlamı olabilirdi. Tabloyu Slade Darcy için satın almak istiyordu. Betty Benz'i atan Leigh Travers, podyumdaki Slade'in bakışlarını yakaladı. Slade sırıttı ve yine şehvetli bir edayla göz kırptı. Leigh Travers'ın artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Başkan yardımcısı aklını kaybediyordu. Salondan aceleyle çıkıp görevli kızların oturduğu masanın üzerindeki dahili telefonu kaptı ve Phyllis'ten acilen Gateshead Dükü'nün bağlanmasını istedi. O salona dönene kadar tablonun fiyatı 100.000 sterline yükselmişti ve Bay Yamamoto hala çekilmemekte kararlıydı. Slade artık fiyatı 10.000 sterlinlik aralıklarla yükseltiyordu ve endişesi giderek artıyordu. İki ölü kekliğin altında milyonlar değerinde bir şaheser olduğunu sadece o biliyordu. Peki öyleyse şu Japon neden ısrarla fiyat arttırıyordu? O da bir şey biliyor olabilir miydi? Bu mümkün değildi. Tabloyu Burris and Edmonds'dan biri bizzat getirmişti. Profesör Carpenter uzak doğuda bir yerlerde boş boğazlık mı etmişti? Bu da mümkün değildi. Yamamoto tabloyu çok beğenmiş olabilir miydi? Bu adam hiç zevk sahibi değil miydi? Bu beş para etmez çirkin tabloyu Tokyo'nun zenginlerine satabileceğini mi sanıyordu? Yanlış giden bir şeyler vardı ama neydi? Tüm salon önünde Yamamoto'nun tekliflerini reddetmeye cesaret edemezdi. Ama ölü kekliklerin altında yatanı bile bile Bertram'ı da durduramazdı. Karşılıklı teklifler devam ediyordu. Salonu dolduran insanlar olağanüstü bir şeyler döndüğünü anlamıştı. Daha önce hiçbiri böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Podyumda ancak bit pazarında birkaç kuruşa alıcı bulabilecek bir çirkinlik timsali duruyordu ve iki alıcı fiyatını astronomik rakamlara çıkarmıştı. Biri pala bıyıklı bir ihtiyar, diğeri ise kararlı bir samuraydı. Akıllara ilk gelen içeriden bilgi alınmış olmasıydı. Sanat dünyasının saflara göre olmadığını hepsi biliyordu. Satışlar sırasında dönen bazı dolaplar Korsikalı bir serserinin bir rahip gibi görünmesini bile sağlayabilirdi. Salonda yaşı biraz ilerlemiş herkes eski bir malikanedeki satışa katılan iki alıcının hikayesini hatırlardı. İşlerinden biri merdiven boşluğunda asılı olan ve ölü bir tavşanın resmedildiği tabloyu fark etmişti. Tablo hiçbir değeri olmadığı düşünüldüğünden satışa bile sunulmamıştı. Ama ön sezilerine uyup tabloyu satın almışlardı. Ölü tavşanın Rembrandt'ın yaptığı kayıtlı son eser olduğu ortaya çıkmıştı. Ama felcin pençesine düşmüş yaşlı Hermenzul'un ölüm döşeğinde bu korkunç keklikleri yapmış olamazdı elbette, değil mi? Tablodaki gizli yeteneği görebilmek için baktılar, baktılar ama hiçbir şey göremediler. Bu arada fiyat yükselmeye devam ediyordu. 200 bin sterline ulaşıldığında kapıda bir hareketlenme oldu ve Gateshead Dük'ü içeri girdi. Arka duvara yaslanıp bir et parçasının üzerine çullanmak için fırsat kollayan bir akbaba gibi durdu. 240 bine gelindiğinde Slade'in kendine güveni sarsılmaya başladı. Alnında ter damlacıkları belirmiş, sesi yükselmişti. İçinden bir ses bu çılgınlığa bir son vermesine haykırıyor, ancak elinden hiçbir şey gelmiyordu. Özenle hazırladığı senaryo tamamen kontrolden çıkmıştı. Çeyrek milyona varıldığında sol gözü seyirmeye başladı. Salonun gerisinde oturan yaşlı Bertram, Slade'in göz kırptığını sanarak fiyatı arttırmaya devam etti. Slade onu durdurmaya çalıştı ama Bertram sinyali ezberlemişti. Göz kırpılınca arttırması gerekiyordu. "Arttırıyor musunuz efendim?" dedi Tokyo'dan gelen adama çatlak bir sesle. Uzun bir sessizlik oldu. Slade bu kabusun sona ermesi için dua ediyordu. Bay Yamamoto açıkça duyulan bir sesle "Hayır!" dedi. Slade'in gözü çılgınca seyiriyordu. Bertram nefesini tekrar kaldırdı. 300 bine ulaşıldığında Leigh Travers Dük'ün kulağına öfkeyle bir şeyler fısıldadı ve Akbaba Bertram'a doğru ilerlemeye başladı. Sessiz salonda tüm gözler Japon adama dönmüştü. Adam aniden kalktı, levhasını sandalyesinin üzerine bıraktı, eğilerek Peregrine Slade'e selam verdi ve kapıya doğru yürüdü. Kalabalık Musa'nın önünde ikiye ayrılan Kızıldeniz gibi yarıldı ve ona yol verdi. "Satıyorum," dedi Slade cılız bir sesle. "Satıyorum, sattım." Tokmak masaya indi ve salondan anında bir uğultu yükseldi. Gergin anların ardından hep ola geldiği gibi insanlar yanlarındakine bir şeyler söylemek istiyordu. Slade her nasılsa yerinden kalkabildi. Alnındaki teri sildi ve satışın geri kalanını yönetmesi için yerini Leigh Travers'a bırakarak podyumdan indi. Görevi sona eren Bertram bir fincan çay içmek için küçük odasına gitti. Dük başını yardımcısına doğru uzatarak tısladı. "5 dakika sonra ofisimde ol." "Peregrine," diye başladı söze ofisinde baş başa kaldıklarında. Artık Perry veya sevgili dostum demiyordu. Sesinde son derece resmi bir ton vardı. "Aşağıda ne halt işlediğini sorabilir miyim?" "Bir açık arttırmayı yönetiyordum." "Ukalalık etme Peregrine. İki ölü kekliğin resmi tam bir çöplük." "İlk bakışta öyle." "Tabloyu Darcy adına aldın. Neden?" Slade göğüs cebinden Colbert'taki Profesör Colbert'in mektubuyla raporunu çıkardı. "Umarım bu sebebi açıklar. Aslında en fazla 5000 sterline kapatmalıydım. Ama o çılgın Japon işime burnunu soktu." Gateshead Dük'ü pencereden giren gün ışığının aydınlığında raporu okudu ve yüzündeki ifade değişti. Ataları şan şöhret için cinayetler işlemiş, yağmalar yapmıştı ve Benny Evans'ta olduğu gibi genler kolay kolay ölmüyordu. "Şimdi durum değişti sevgili dostum, tamamen değişti. Başka bilen var mı?" "Yok, rapor geçen ay evime geldi ve ben de kimseye söz etmedim. Stephen Carpenter, ben ve şimdi de siz. Sadece 3 kişi biliyor. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi diye düşündüm." "Ya sahibi?" "Ahmak bir İskoç. Ona 50 bin sterlin önerdim. Aptal bu teklifimi geri çevirdi. Elimde mektubumun bir kopyası ve reddedişinin ses kaydı var. Şimdi keşke kabul etseydi diyorum elbette. Ama o çılgın Japon'un bu şekilde ortaya çıkmasını beklemiyordum. Kahretsin, neredeyse tabloyu elimizden alıyordu." Dük birkaç dakika boyunca düşündü. Bir sineğin vızıltısı sessizlikte elektrikli testere etkisi yaratmıştı. "Cimabue," diye mırıldandı Dük. "Duccio, yüce tanrım, bunlardan biri yıllardır elimize geçmedi. 7 milyon mu? 8, tablonun sahibiyle hemen anlaşmanı istiyorum. Benim onayımı aldın. Restorasyon için kimi istiyorsun? Colbert?" "Orası büyük bir kurum, personel sayısı çok, insanların ağzı torba değil ki büzülsün. Edward Hargraves'i düşünüyordum. Dünyada bu işin en iyilerinden biri. Yalnız çalışır ve bir mezar kadar sessizdir. İyi fikir, hemen işe koyul. Restorasyon tamamlanır tamamlanmaz bana haber ver. Edward Hargraves gerçekten de yalnız çalışıyordu. Hammersmith'te özel bir stüdyosu vardı. Ketum ve aksi bir adamdı. Hasar görmüş veya üzerine başka resimler yapılmış eski ustalar eserlerini restore etme konusunda ise rakipsizdi. Carpenter'ın raporunu okuyunca bir anlığına onu arayıp konuşmayı düşündü. Ama Colbert'taki profesörün restorasyon işinin başkasına verildiğini öğrenmesi halinde komisyonu kaybedeceği için çok mutsuz olacağını düşünerek vazgeçti ve sessiz kalmaya karar verdi. Colbert'ın antetli kağıdını ve profesörün imzasını tanıdığı için raporu kendi çalışmaları için baz alabilirdi. İskoç ressamın natürmortunu stüdyoya bizzat getiren Darcy'nin başkan yardımcısına 2 haftaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Tabloyu kuzeyden gelen ışığın altında bir sehpaya yerleştirdi ve 2 gün boyunca sadece gözlerini dikip baktı. Üstteki kalın yağlı boya katmanı altındaki şaheseri hasar verilmemesi için çok büyük bir özenle kaldırılmalıydı. 3. gün çalışmaya başladı. Peregrine Slide 2 hafta sonra Hargraves'den bir telefon aldı. Beklentiyle karışık büyük bir heyecan içindeydi. ''Evet sevgili dostum Edward'' diye sordu. ''İş bitti. Altında yatan resim tamamen gözler önüne serildi.'' ''Ya renkler ilk günkü gibi tazeler mi?'' ''Ona hiç şüphe yok.'' dedi hattın ucundaki ses. ''Hemen arabamı gönderiyorum.'' dedi Slade. ''Ben de gelsem iyi olur sanırım.'' dedi Hargraves dikkatle. ''Harika.'' dedi Slade coşkuyla. ''Bentley yarım saat sonra orada olur.'' Sonra Gates'e dükünü aradı. ''Çok iyi iş çıkardım Perry.'' dedi yönetim kurulu başkanı. ''Tabloyu saat 12'de ofisimde görelim.'' Bir hamal saat 12'ye 5 kala başkanın ofisine bir sehpa kurup ayrıldı. Kolunun altında yumuşak bir örtüye sarılmış tabloyu taşıyan Hargraves ve Peregrine Slade saat tam 12'de ofisin kapısından içeri girdi. Tabloyu sehpanın üzerine yerleştirdiler. Dük bir şişe Dom Perignon açmıştı. Konuklarına birer kadeh uzattı, Slade kabul etti. Hargraves ise almamayı tercih etti. ''Evet'' dedi Dük mutlu bir ifadeyle. ''Elimizde ne var, Duccio mu?'' ''Şey, bu kez değil'' dedi Hargraves. ''Şaşırt beni'' dedi Dük. ''Bir çima bu'e pek sayılmaz.'' ''Görmek için sabırsızlanıyorum.'' dedi Dük. ''Haydi örtüyü kaldırın artık.'' Hargreaves örtüyü çekti. Resim gerçekten de Colbert'tan gelen rapordaki gibiydi. Son derece güzel ustaca yapılmıştı ve Floransa veya Siena'da Rönesans'ın ilk dönemlerinde yapılmış olduğu belliydi. Arka planda orta çağa özgü alçak tepelerin sıralandığı bir doğa manzarası ve uzaklarda bir çan kulesi vardı. Ön planda ise tek bir canlı figür vardı. Bir eşek gözlerini dikmiş tabloyu inceleyene bakıyordu. Normal boyutundan fazla büyümüş cinsel organı yere sarkıyordu. Onun gerisinde gerçekten de vadiden gelen dar bir yol vardı. Yolun üzerinde küçük ama ayrıntıları şüpheye yer bırakmayacak kadar belirgin bir Mercedes-Benz resmedilmişti. Hargreaves boşlukta bir noktaya bakıyordu. Slade kendini şiddetli bir kalp krizi geçirecekmiş gibi hissediyordu. Bir an kalp krizi geçirmeyi diledi. Gateshead dükünün içindeki 500 yıllık terbiye kontrolü ele geçirdi ve yaşlı adam tek kelime etmeden odayı terk etti. Peregrine Slade 1 saat sonra binayı bir daha dönmemecesine terk etti. Sonuç. Eylül ayının geri kalanı epey olaylı geçti. Sudbury'deki gazete bayi telefon geldiğinde Bay McPhee'yi bekleyen bir başka amblemli zarf olduğunu söyledi. Pala bıyıklı İskoç kılığına bürünen Trump'i trene atlayıp zarfı almaya gitti. Zarfta Darcy müzayede evinden 265 bin sterlinlik bir çek vardı. Suzy'nin bilgisayar alanındaki yeteneklerinden faydalanarak İngiltere'nin vergi cennetlerinden biri olan Channel Adaları, Guernsey, St. Peter Port'taki Barclays Bankası'nda bir hesap açtılar. Çeki tahsil ettikten sonra uçağa binerek Royal Bank of Canada'da Trumpington Gore adına bir başka hesap açtırdı. Sonra Barclays'e gidip Hamish McFeed'in hesabından Trumpington Gore'un hesabına yüklü bir havale yaptı. Barclays'deki görevli Bike McPhee'nin hesabı aşırılıktan bu kadar kısa bir süre sonra kapatma talimatı vermesine şaşırmış ama üzerinde durmamıştı. Trump'i yaşlılık günlerini şarapla dolu bir havuzda geçirmeye niyetlenen Collie Burnside'a 13.250 sterlinlik bir çek verdi. 150.000 sterlinlik bir başka çek ise Benny Evans ve Susie Day adına yazılmıştı. Trump'i kendisi için de 1750 sterlin çekti. Hesabında kalan miktar ona her ay 1000 sterlin kazandıracak ve ömrünün sonuna dek sıkıntı çekmeyecekti. Benny ve Susie evlenip Benny'nin memleketi olan Lancashire'a yerleşti. Benny orada küçük bir sanat galerisi açtı. Suzy ise bağımsız çalışan bir bilgisayar programcısı oldu. Bir yıl sonra saçları normal bir renge kavuşmuş, yüzündeki metallerden kurtulmuş ve ikiz erkek evlatlara sahip olmuştu. Chanel adalarından eve dönen Trumpy, Eon prodüksiyondan bir mektup buldu. Daha önce Altın Göz filminde birlikte küçük bir rol aldığı Pierce Brosnan, bir sonraki Bond filminde ona daha büyük bir rol verilmesini istiyordu. Biri Profesör Carpenter'ın dolaylı yardımıyla son 10 yılın en büyük sanat sahtekarlığının gerçekleşmesini sağlayan Charlie Dawson'ı yerinden etmişti. Polis Hamish McPhee ve Bay Yamamoto'yu aramaya devam ediyordu. Ama bulunmalarına dair pek umut yoktu. Marina anılarını News of the World'e sattı. Lady Eleanor ise hiç vakit kaybetmeden Londra'nın en iyi boşanma avukatlarından biri olan Fiona Shackleton'dan bir randevu aldı. Yapılan anlaşmaya göre Peregrine Slide kol düğmelerine sahip olabilecekti. Londra'yı terk etti. Bir süre sonra Antigua'da bir bar açtığı söylentileri yayıldı. Gateshead Dükü hala White's'ta kendi içkisini kendi almak zorunda.